Ayrım 10. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 88. 11. Sabahleyin erkenden kalktı ve hazırlandı. Hemen sokağa çıkmak istiyordu. İçinde garip bir üzüntü vardı. Akşamki hislerinden ancak büyük bir korku kalmıştı. Yeni girdiği bu karışık, bu hareketli ve sürükleyici hayatın nasıl devam edeceğini bilmiyor ve şimdiye kadar her işinde onu sevk eden iradesi başını kaldırarak tekrar hükmünü yürütmeye çalışıyordu. Buna rağmen evden erken çıkmak ve Ömer'e rastlamadan mektebe gitmek tasavvurunu tatbik edemedi. Odada aşağı yukarı dolaştı, ara sıra pencereden sokağa hırsızlama bakışlar attı, aşağıya inerek birkaç lokma bir şey yemeye çalıştı. Tekrar odasına çıktı ve nihayet dün evi beraberce terk ettikleri zamana kadar bekledikten sonra sokağa fırladı. Ömer oralarda yoktu. Genç kız iki tarafına süratle baktı ve tramvay caddesine doğru yürüdü. Bunu, yani Ömer'in gelmemesini beklediği ve istediği halde şimdi büyük bir teessüre kapıldığını gördü. Kaşları çatıldı. İçinde birbirini çaprazlayan bir sürü hisler vardı. Kendi kendine söylendi. Daha iyi, onu görmekten korkuyorum çünkü hiçbir sözüne itiraz edecek, hatta cevap verecek kuvveti kendimde bulamıyorum. Ne kadar çok ve güzel konuşuyor ama tehlikeli. Mesela dünkü sözlerini herhalde dinlememeliydim. Birdenbire ne olduğunu anlayamadım. Sözlerini kabul ettiğim için değil, şaşırdığım için ters cevap veremedim. Halbuki susmasını söyleyebilirdim. O zaman da kızar ve bırakıp giderdi. Öyle ya, onda öyle bir hal var. İnsana azıcık darılsa hemen yanından kaçacak gibi bir hal. Ben bunu da istemem. Yanımda yürüyen birisi ne diye bana darılıp kaçsın? Hem fena bir şey söylemedi ki. Daha fena da söyleyebilirdi. Beni sevdiğini söyledi. Macide bir müddet düşündü ve sonra olduğu yerde kalarak gözlerini yarı kapadı. Kafasına dolan bir takım fikirlerle pençeleşiyor gibiydi. Tekrar mırıldandı. Beni sevdiğini söyledi. Bir insan tarafından sevilmek bu kadar fena mı? Beni şimdiye kadar kim sevdi? Annem, babam, belki. Ama bu ne biçim bir sevgiydi? Zavallı babacığım, demek öleli 2 ay olmuş. Teyzem herhalde beni düşündüğü için bunu sakladı. Kim bilir, belki de evde tatsızlık olmasın diye böyle yapmıştır. Acaba annem ne halde? Ablam herhalde onu yanına almıştır. Belki de bu haberi tatile kadar benden saklamalarını o yazdı. Zavallı anneciğim. Kim bilir nasıl dövünmüştür. İyi ki ben Balıkesir'de değildim. Orada olup babacığımı son defa öpmem, annemi teselli etmem daha doğru olmaz mıydı? Elbette. Halbuki ben iyi ki yoktum diyorum. Acaba ben fena huylu bir kız mıyım? Hele dün o lafları da dinledim. Ama ne kadar güzel söylüyordu, ne güzel dudakları vardı. Macide kıpkırmızı oldu. Düşüncelerinin ortasında tekrar yürümeye başlamış ve caddede bir hayli ilerleyerek Beyazıt'a yaklaşmıştı. Kolundaki saate baktı, 9'a geliyordu. Tramvaya bineyim, dedi. Notalarını evde unuttuğu aklına geldi. Geriye dönüp alsam mı, yoksa böyle gideyim mi diye düşündü. Sonra garip bir gülüşle, sanki bir şey çalışacakmışım gibi, dedi. Bu sırada başını kaldırıp etrafına bakındı ve dün yolda olduğu gibi her tarafı titremeye başladı. Tutunacak bir şey aradı. Dişlerini sıktı. Başını kaçmak ister gibi sağa sola döndürdü ve sonra arkasından uzun zamandan beri geldiğini derhal anladığı Ömer'e iki elini birden uzattı. Derin bir oh çekmiş gibi içi tekrar yatışmaya başlamıştı. Yalnız olduğu zamanki bütün mücadelesi ani olarak durmuş, iç ve dış hayatına ait her şey yanında sessizce yürümeye başlayan delikanlının hükmü altına girmişti. Analarının kanatları altında saklanan civcivlerin duyduğu emniyet ve gönül rahatına çok benzeyen bu kendini teslim etme hissi, Macide'nin hiç de gururunu hırpalamıyordu. Bir kimseye bu kadar kolaylıkla, hatta böyle kısmen de istemeyerek tabi olmanın kendine niçin ağır gelmediğini bir aralık düşünmeye kalktı. Fakat kafasında derhal şu sual kendini gösterdi. Acaba istemeyerek mi? Sahiden istemiyor muyum? Sanki bu suale derhal cevap veriyormuş gibi Ömer'in kolunu yakaladı. Onun kısa ve teşekkür eden bir bakıştan sonra bir şey söylemeden yoluna devam edişi Macide'yi adeta sersemletti. ''Niçin istemiyormuşum?'' diye birine cevap veriyormuş gibi isyanla düşündü. ''Niçin istemiyormuşum? Bu çocuğun yanımda yürümesinden, bana dokunmasından ve bana doğruluğundan bir an bile şüphe etmediğim sözler söylemesinden memnun olmadığımı nasıl iddia ederim? Niçin kendimi aldatmaya çalışıyorum? İstiyorum işte. Hatta onun tekrar konuşmaya başlamasını, ağzından alev gibi dökülen sözlerinin beni tekrar sarsmasını ve başka her şeye karşı kör ve sağır etmesini istiyorum.'' Yine adımlarımın altında kaldırımları duymamak, yine o dünkü sıtmaya tutulmak istiyorum. O söylediği sıtmanın yavaş yavaş geldiğini hissetti. Böyle anlarda hiç sebepsiz ağlamak ister gibi oluyor ve çenesi titriyordu. Kendini toplamak için sordu. Bu gece ne yaptınız? Size birçok şey anlatacağım fakat nereye gidiyoruz? Macide tereddütle, bilmem dedi. Sonra kendini de hayrete, hatta biraz korkuya düşüren bir cesaret ve arzu ile ilave etti. Ben notalarımı almamışım, bugün mektebe gitmesem de olur. Ömer sol kolunu Macide'nin elinden yavaşça çekti. Öbür tarafa geçerek onun koluna girdi. Birkaç adım sonra bu ona fevkalade soğuk ve çocukça göründü. Her iki elini süratle ceplerine sokarak yoluna devam etti. Beyazıt meydanını geçince biraz durakladı. Haydi deniz kenarına bir yere gidip dolaşalım. Bugün canım insan yüzü görmek istemiyor. Geniş, uçsuz bucaksız bir şeye ve sana bakmak istiyorum dedi ve sonra dün akşam böyle soğuk değildim. Böyle yaveler yapmıyordum. Ne oldu bana diye düşündü. Birdenbire yanındakine dönerek birbirimize ne zaman sen diyeceğiz dedi. Ne zaman isterseniz. Ömer bir kahkaha attı. Bakın diliniz varmıyor. Peki bunun kendiliğinden gelmesini bekleyelim. Yalnız ara sıra demin olduğu gibi dilimden kaçarsa kusura bakmayın. Baksanız da ehemmiyeti yok. Bana öyle geliyor ki sizin gülmenizle kızmanız, iltifat etmenizle azarlamanız arasında hiçbir fark yoktur. Size ait hiçbir şey çirkin olamaz sanıyorum. Divan yoluna amut sokaklardan rastgele birine daldılar. Dik yokuştan inip ahşap evlerin arasından, demir yolunun altından ve yangın yerlerinden geçtiler. Nihayet yıkık duvarların üzerinden fışkıran otlara ve biraz ötedeki denize geldiler. Etrafta kimseler yoktu. Az dalgalı deniz sahildeki iri ve yosunlu taşları örtüp açıyor. Epeyce yükselmiş olan güneşin altında hakiki rengini göstermeden kımıldıyordu. Uzaklardan birkaç irili ufaklı vapur ve daha ilerlerde şişirilmiş tulumlar gibi yatan adalar vardı. Ömer, burası da görüyorsun ki uçsuz bucaksız bir yer değil. Burada da gözümüze bir hudut çiziliyor. Okyanuslarda bile başka türlü olmasa gerek. Acaba bu kainatta yerle göğün birbirine kavuşmadığı bir taraf yok mu? Alabildiğine sonsuzluğa doğru giden bir taraf. Bu sefer dünkü gibi dilsiz kalmamaya niyet etmiş olan Macide gözlerini hayretle açarak mırıldandı. Ne kadar büyük arzularınız var. Ömer aklını başına toplamaya çalıştı. Şimdiye kadar olduğu gibi başıboş konuşmanın bu kız üzerinde hiçbir iyi tesir yapmayacağını düşündü. Kendi kendine söylendi. Dün onun üzerinde adam akıllı müessir olmuştum. Neden? Çünkü samimiydim. Halbuki şimdi zihnimden türlü münasebetsiz şeyler geçiyor. Buraya başka zamanlarda başka kimselerle beraber de gelmiştim. Allah göstermesin. Galiba son defada bir Ermeni kızıyla beraber. Ne kadar iri memeleri vardı. Hiç de çirkin değildi. Halbuki Macide'nin hiç göğsü yok gibi. Belki de elbiseden. Öyle ya, dün kazak giyince bir şeyler kendini gösteriyordu. Acaba kafamı bir çalı süpürgesiyle temizlemek mümkün müdür? Yalnız temiz şeyler kalsın fakat süpürge çöplerinden başka bir şey kalmamasından korkarım. Dün akşam ne yaptınız diye sordu. Ne diyeyim? Çünkü ne kırlara gidip koştum ne de penceresinin altında sabahladım. Hava adam akıllı ayazdı. Kirli battaniyeme sarıldım ve horul horul uyudum. Dağınık bekar odası pansiyon sahibesi madam sokaktaki sabaha kadar arkası kesilmeyen gürültüler aklına gelince derhal keyfi kaçtı. Teyzesinin besmeleli ve gramofonlu küçük odasına ona daha sıcak ve daha yakın göründü. Macide'nin bu odaya bitişik yattığını hatırladı ve sordu. Siz bu gece ne yaptınız? Hiç, uyudum. Ben de. Gülüştüler. Ömer laf olsun diye ağır ağır başladı. Sizi eve bıraktıktan sonra tekrar caddeye çıktım. Caddedeki kalabalık beni sahiden sıktı. Ben ikide bir de böyle oluyorum. Bazen bütün insanları boyunlarına sarılıp öpecek kadar seviyorum. Bazen de hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Bu nefret filan değil. İnsanlardan nefret etmeyi düşünmedim bile. Sadece bir yalnızlık ihtiyacı. Öyle günlerim oluyor ki etrafımda küçük bir hareket, en hafif bir ses bile istemiyorum. Taşıp dökülecek kadar kendi kendimi doyurduğumu hissediyorum. Kafamda hiçbir şeyle değişilmesi mümkün olmayan muazzam hayaller, bana her şeyden farklı, daha kuvvetli görünen fikirler birbirini kovalıyor. Fakat sonra birdenbire etrafıma, bana yakın birilerini arıyorum. Bütün bu beynimde geçen şeyleri teker teker uzun uzun anlatacak birini. O zaman ne kadar hazin bir hal aldığımı tasavvur edemezsiniz. Kış günü sokağa atılmış 3 günlük bir kedi yavrusu gibi kendimi zavallı hissediyorum. Odamdaki duvarlar birdenbire büyüyüveriyor. Pencerelerin dışındaki şehir ve hayat bir anda insanı içine boğacak kadar kudretli ve geniş oluyor. Zannediyorum ki tasavvuru bile baş döndüren bir süratle hiç durmadan koşup giden bu hayat ve bir avuç toprağının bile doğru dürüst esrarına varamadığımız bu karma karışık dünya beni bir buğday tanesi, bir karınca gibi ezip geçiverecek. Böyle acz içindeyken odamda her şey bana küçüklüğümü ve zavallılığımı haykırıyor, sokağa fırlıyorum. Bir tek yakın çehre görsem de yanında yürüsem, hiç ses çıkarmadan yürüsem diyorum. Halbuki ara sıra karşılaştığım ahbapları görmemezliğe geliyorum. Hiçbiri bana bu anda yardıma çağrılacak kadar yakın görünmüyor. Bilmem beni anlıyor musunuz? Dün size bir sürü şey söyledim. Onların manasına bakmayınız. İçimde senelerin biriktirdiğini boşaltmak istemiştim. Siz bana şimdi bahsettiğim bu yakın çehre gibi göründünüz. Vapurda sizi görür görmez, işte dört tarafa koşup aradığın, yanına sokulup sessizce yürümek istediğin, işte hayatın müddetince istediğin insan, dedim. Katiyen yanılmadım. Yanılmış olsam şimdi yanımda bulunmazdınız. Sizin rast gelen delikanlıyla deniz kenarında gezmeye gidecek bir insan olmadığınızı anlamak için zeki olmaya lüzum yok. Buna rağmen bakınız, yan yana oturuyoruz. Biraz durdu, sonra başını genç kıza çevirerek sordu. Bundan memnun musunuz? Macide güzel kahverengi gözlerini genç adamın üzerinde tuttu. Onun böyle hüküm beklermiş gibi kımıldamadan duruşu o kadar hoşuna gitti ki farkında olmadan elini Ömer'in eline dokundurdu ve memnunum dedi. Bir müddet daha oralarda rutubetli taşların üstünde oturdular. Sonra kalktılar ve Sarayburnu istikametinde yürümeye başladılar. Bazen gittikleri yol birdenbire tıkanıveriyordu. O zaman geriye dönerek başka bir tarafa sapıyorlar ve tekrar aynı istikameti tutturuyorlardı. Yolda rastladıkları bir simitçiden iki simit aldılar. Ayakları taşlar arasından yeni fışkırmaya başlayan otların arasında kaybolarak ve bazen teneke kutulara çarpıp gürültü ederek bir hayli ilerlediler. Artık ikisi de konuşuyordu. Macide bir müddet Balıkesir'den, Ömer'in annesinden, akrabalarından, tanıdıklarından bahsetti. Kendi evinden ve babasının ölümünden hiçbir şey açmıyor ve Ömer de bu mevzuya dokunmadan büyük bir minnet duyuyordu. Vakit hayli ilerlemiş, güneş arkalarındaki minarelerin hizasına gelmişti. Onlar ara sıra yer değiştirerek hala dolaşıyorlardı. Nihayet yıkılmış bir sur parçasının üstüne tırmandılar. Taşların arkasından fırlayan birkaç yabani incir fidanı tomurcuklanmaya çalışıyordu. Elleriyle yapıştıkları taşlar parmaklarında beyaz ve kumlu harç parçacıkları bırakıyordu. Burada da ta ortalık kararıncaya kadar kaldılar. Sonra başka sokaklardan ve birkaç kere yollarını kaybedip dolaştıktan sonra eve döndüler. Ömer onu yine kapıda bıraktı. Bu sefer sakin ve müsterihtiler. İkisi de gülümsüyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 94.